Eserin adı Satrançta Dünya Şampiyonluğu. Yazanlar Selim Palavan, İTÜ Emekli Profesörü ve Cemalettin Talum, Türkiye Satranç Federasyonu Danışmanı. Birinci kaset A yüzü. Eser İnkılap Kitabevi'nde çıkmış. Basım tarihi 1991. Ön bilgi vermek gerekiyor. Bu eserde satranca ilişkin kültürel bilgilerin yanı sıra karşılaşmalar da yer alıyor. Fakat biz kültürel bilgiyi amaçladığımız için karşılaşma bölümlerini atladık. Okuyan Mutlu Yulu. Ön söz. Satranç nedir sorusuna hayattır, sanat, spor ve bilimdir yanıtını verebiliriz. A. Satranç hayattır. Her aletin değişik bir kişiliği vardır ve bu kişilik oyun başında, ortasında veya sonunda farklıdır. Örneğin, şah oyun başında korunması gereken bir çocuk gibiyken, oyun sonunda saldırgan, hedefe doğru yürüyen bir alet şeklini alır. İnsanlar da satrancı kendi mizaçlarına uygun olarak oynarlar. Dünya şampiyonu Kasparov kavgacı bir sporcudur. Sovyetlerin milli satranççılar futbol takımında forvet oyuncusudur. Satranç oynarken de ani hücumlar geliştirir, oyun ortasında mat pozisyonları yaratmaya çalışır. Eski dünya şampiyonu Karpov ise kemire kemire elde ettiği küçük avantajları oyun sonunda kazanç pozisyonuna çeviren uzun partileriyle tanınmış bir satranççıdır. Satrancın dışında politika yapar, milletvekilidir ve Sovyet Dışişleri Komisyonu üyesidir. Gördüğünüz gibi satrancın dışında yüklendiği görevler oyun tarzına da uygun düşmektedir. B. Satranç bir spordur. Büyük konsantrasyon, beyin enerjisi ve fiziksel dayanıklılık ister. 5 ay süren ilk Karpov-Kasparov karşılaşmasında Karpov 12 kilo kaybetmişti. Formda kalabilmek için de masa tenisi oynuyordu. Eski Korçnoa ise jogging yapar. Kasparov jogging'in yanı sıra futbol oynar. Bu ustalardan hiçbiri sigara içmez. Zaten Dünya Satranç Federasyonu FIDE'de resmi maçlarda sigara içimini yasaklamıştır. Geçen yıl Moskova'da 6 bin seyirci önünde milli satranççılar futbol takımı yeni emekli profesyonel futbol oyuncuları takımını 2-1 yenerek satranççıların nasıl zinde olmaya mecbur olduklarını sergilemişti. C. Satranç sanattır. Kazanca gitmenin değişik yolları, bunlardan bazılarının da artistik değeri vardır. Büyük turnuvalarda kazananların birinci, ikinci gibi sıralanmalarının dışında en iyi artistik partiyi oynayan oyuncuya derecelendirmedeki sırasına bakılmaksızın ayrı bir ödül verilir. D. Satranç bir bilimdir. İyi oynamak için doğal zekaya sığınmak yeterli olamaz. Çok çalışmak gerekir. Strateji, sanatı kitaplardan öğrenilir. Kısa vadeli taktik ise tecrübeyle kazanılır. Ayrıca akıllı bir satranççı, hasmının sevdiği ve sevmediği pozisyonları etüt ederek maç hazırlığını yapar. Bu bilgilerin ışığında şampiyon kimdir, nasıl şampiyon olunur, şampiyon olmak için gerekli vasıflar nelerdir sorularını sorabiliriz. Dünya şampiyonu olmak, devrinin en büyük satranççılarına karşı oynanan partilerin büyük çoğunluğunu kazanmak demektir. Sağlam bir vücut ve güçlü bir sinir sistemiyle çok çalışmanın dışında bu yenilmezlik vasfını getiren başlıca 3 faktörü sayabiliriz. 1. Şampiyon herhangi bir pozisyondan itibaren bir bilgisayar gibi tüm olasılıkları hasmından bir hamle ileride analiz edebilir. 2. Şampiyon olağanüstü bir sanatçıdır. Bir parti esnasında beklenmeyen şaşırtıcı bir varyant bulabilir. Alekin ve Tal bu konuda ünlüydüler. Şampiyon olamamış bazı büyük isimler de bu vasfa sahiptirler. Tichigorin, Fisbury, Keres ve Bronstein gibi. 3. Şampiyon yeni satranç teorilerini geliştirir. Satrancın yerleşmiş temel prensiplerini anımsamak, her biriyle ilgili bir büyük satranççının ismini çağrıştırır. Piyonlarla ilgili prensipler. Philidor, merkezin kullanımı. La Bourdonnais, inkişaf. Murphy, iki fil. Paulsen, geçmiş piyon ve piyon zincirleri. Steinitz, saha kazanımı. Taraş, merkezin uzaktan kontrolü. Breyer ve Reti, önlemler ve blokajlar. Niemzowicz, mikro avantajların kombinezonu. Petrosyan. Sayın Selim Palavan ve Cemalettin Talum'un beraberce kaleme aldıkları kitapta yukarıda saymış olduğum gelişmeleri heyecanla izleyebileceksiniz. Ayrıca Türkiye Satranç Federasyonu olarak bu kitapla beraber bir satranç dizisini yayınlamaya başlayan Sayın Nazar Fikri'ye teşekkür ederiz. Celil Layık Tez, Satranç Federasyonu Başkanı. Giriş. Zamanlar değişir ve biz onlarla beraber. Bu ünlü Latince deyim özellikle 20. yüzyıl için geçerlidir ve bu konuda satranç çok iyi bir örnek oluşturmaktadır. Satranç tarihi en az 15 asır önce başlamıştır. Fakat bugünlerde tüm dünyada oynanan modern satrancın inanılmaz gelişimi ve yayılması aslında 1851 senesinde oynanan ünlü Londra turnuvasından sonra meydana gelmiştir. Bu gidişi 3 devreye ayırmak mümkündür. Gerçekten geçen asırda satranç faaliyeti yavaş yavaş gelişiyordu. Bunun merkezi olan Avrupa'da da büyük uluslararası turnuvalar arasında bazen birkaç sene geçiyordu. Fakat unutmayalım ki tüm satranç tarihinin en kuvvetli turnuvalarından biri Hastings 1895'te o zamanlarda oynanmıştır. Daha büyük canlılık yüzyılımızda bilhassa Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlamıştır. Ancak bu devirde de turnuvaların sayısı pek büyük değildi. Aşağı yukarı senede bir büyük turnuva, örneğin Londra 1922, Ostrava Moravska 1923, New York 1924, Baden-Baden 1925 ve bunun gibi. Üçüncü devre ise İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki zaman, özellikle son 35 sene. İşte yukarıda kullandığımız inanılmaz deyimi bu zamana aittir. Bugün gerçekten büyük uluslararası turnuvalar bilindiği gibi aralıksız denilebilecek şekilde oynanmaktadır. Sadece bu değil, satranççıların, özellikle profesyonel dediğimiz oyuncuların satranç faaliyeti olanakları da çok değişmiştir. Bir kere şu var ki her meraklı satranççı kuvvetli, open, açık turnuvalarında oynayabilmektedir. Ayrıca maddi şartlar da hayli değişmiştir. Küçük bir örnek. 1908 senesinde Lasker Taraş Dünya Şampiyonluğu maçı oynanmıştır. Maçı kazananın ödülü 800 Alman markiydi. Satranç tarihinin en büyük ustalarından biri olan dünya şampiyonu Doktor Lasker bu küçük meblağın arttırılmasını istedi. Ve o zaman birçok gazete ve dergi utanmaz istekler hakkında makaleler yazdılar. Bu satırlar yazdığımız tarihte Ekim 1990 New York'ta Kasparov-Karpov dünya şampiyonluğu maçı başlamıştır. Ve bunu kazanan oyuncu 1,9 milyon Amerikan doları yani 2 milyon 892 bin Alman markı alacak. Evet, o zamanki markın satın alma gücü elbette daha büyüktü. Fakat yine bu iki rakamı karşılaştıracak olursak buna inanılmazdan başka ne diyebiliriz? Şimdi gözden geçirdiğimiz bu gidiş satranç için çok iyi oldu. Fakat bunun da bazı nahoş tarafları yok değildir. Satranç literatürünün fikir zenginliği bakımından en iyi eserlerinden biri olan ünlü satranç yazarı Dr. Siberman ve Batı Almanya'nın eski şampiyonu Unziker'in yazdıkları Satranç Tarihi kitabının meslek olarak satranç bölümünde şu satırlar var. Bir kimse sanat akademisindeki insan anatomisine ait derslerin önemli bir kısmını unuttuğu takdirde de iyi bir çiçek ressamı olabilir. Satranç oyuncusuysa hiçbir zaman bir ilke, hiçbir varyant, teorinin belki de önemsiz görünen hiçbir öğütlemeyi unutmamalıdır. Turnuva satrancın belleğe çok yüksek istemeler koymaktadır. Bu nedenle ustalar çok çalışmaya mecburdur. Örneğin, Alekhine her gün 8 saat satrançla uğraşıyordu. Fischer bazen 11-12 saat. Bugünlerde Portisch'te sistematik olarak 8 saat çalışmaktadır. Ne yazık ki yeni neslin birçok usta aralıksız turnuvalarda oynuyorlar ve bu hazırlık çalışmalarında daha çok açışlarla uğraşıyorlar. Turnuvalardaki ödüller bakımından gerçekten en önemli şey. Şimdiki halde bu faaliyette bir nevi rekor 1973 yılında 11 turnuvada oynamış genç bir büyük ustanın ellerindedir. Ve sadece başarılar ve dolayısıyla maddi çıkarlar peşinde olan bu oyuncular genel kültür ve özellikle satranç kültürü bakımından geri kalmaktadır. Oysa eskiden bu yoktu. Lasker, Üve ve birçok diğer ünlü usta bu bakımdan çok farklıydılar. Bugünlerde de satranç kültürü bakımından zirvede bulunanlardan Botvinnik'i ve Schmidt'i zikredelim. Durum böyleyken Alman Satranç Federasyonu'nun resmi antrenman kitabında aşağıdaki tavsiye mevcuttur. Endividüel oyun kuvvetinin önemli bir ön şartı, geçmiş zamanın en önemli partilerinin bilinmesi. İşte satranç kültürünün arttırılması için zirvede bulunan ve tarihe geçmiş oyuncuların partileri ve böylece bugünkü satrancın gelişmesini incelemek en iyi yoldur. Elinizdeki kitapta 13. Dünya Satranç Şampiyonu'nun faaliyetleri, maçları ve turnuvaları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Her şampiyonun çoğunlukla 3 tipik ve aynı zamanda stilini gösteren partiler verilmiştir. Böylece stillerin gelişmesi yani klasik stilden stratejik ekolüne ve bu iki ekolün bir nevi kombinezonu olan dinamik stili aydınlatılmıştır. Bu kitap böylece bir ders kitabı olmayıp, daha çok satranç kültürü bakımından yararlı olacağı umuduyla kaleme alınmıştır. Sırası gelmişken şunu anımsatalım ki, bugünlerde her yerde kullanılan kısa notasyona ait ayrıntılı açıklamalar ek 1'de mevcuttur. Son olarak bu kitabın basımı için her türlü yardımı esirgemeyen İnkılap Kitap Evi'nin sahibi Sayın Nazar Fikriye ve baskı problemlerinin ustalıkla üstesinden gelen Sayın Yüksel Baka'ya teşekkürü borç biliriz. Yazarlar. Bölüm 1. Satrancın ilk zamanları. Dünya satranç birinciliği resmen 1886 yılında başlamıştır. O tarihte Steinitz, Amerika'da oynanan bir maçta Zucker Tort'u yenmişti. Daha önce de Steinitz ilk büyük uluslararası satranç turnuvasını Londra 1851 kazanan ünlü Alman ustası Adolf Andersen'den 1866 yılında bir maç kazandığı vakit bundan böyle dünya şampiyonu unvanını taşıyacağını ilan etmişti. Her ne kadar Steinitz gerçekten 20 yıllık sürede birçok turnuvalarda ve özellikle tüm kuvvetli rakiplere karşı oynanan maçlarda üstünlüğünü kanıtlamışsa da satranç dünyası bu şampiyonluğu kabullenemiyordu. Fakat yukarıda sözü geçen Steinitz-Zucker-Tort maçından önce bütün yayınlarda ona ait şu bilgiler verilmiştir. Bugün 29 Aralık 1885, Steinitz, New York ve Zucker-Tort, Londra arasında dünya şampiyonluğu unvanı için bir maçın oynanması hakkında bir anlaşma yapılmıştır. Ve o zaman gerçekten dünyanın en kuvvetli olan bu iki oyuncuya hiç kimse itiraz etmemiştir. Bu kitabın adı satrançta dünya şampiyonluğu olduğuna göre biz elbette ilk resmi şampiyon Steinitz'ten yani 1886 yılından başlayabilirdik. Aslında kitabın konusuna uygun olarak bir dereceye kadar bu böyle yapılmıştır. Çünkü Steinitz'ten başlamak üzere her bir dünya şampiyonu için Kasparov'a kadar ayrı bir bölüm var. Ancak bu resmi şampiyonlardan önce satranç dünyasında en az Philidor 1726-1795 zamanından beri daima belli periyotlarda dünyanın en kuvvetli fakat resmi şampiyon olmayan ustaları vardı. Çok daha önce örneğin genç yaşında ölen Greco 1600-1634'da o zamanki tüm ünlü ustalardan açık bir şekilde daha kuvvetliydi. Biraz da biz bunları göz önüne almak zorundayız. Bu da sadece onların çok büyük ustalar oldukları için değil, modern satrancın gelişmesinin iyice anlaşılması, ancak bu satranççıların partilerinin ve stillerinin incelenmesiyle olanaklıdır. Unutmayalım ki onlar arasında Labourdonnais, Staunton, Paul Murphy ve diğer ünlü ustalar da bulunuyordu. Ancak 17. yüzyıldan önce de Avrupa'da ve daha önce özellikle Arap memleketlerinde o zamana göre oldukça seviyeli satranç oynanıyordu. Kuşkusuz bu da satrancın bundan sonraki gelişmesine hissedilir bir etki yapmıştır denilebilir. Bütün bunları satranç kültürünü yükseltmek ve Türk satranç literatürünün özellikle tarihsel bilgi bakımından yeterli olmadığını göz önüne alarak geçmiş periyotlar hakkında da kısa bilgiler vermeyi uygun bulduk. Tarihsel araştırmalar bu oyunun ilk kez Asya kıtasının orta yerlerinde ve büyük bir olasılıkla M.Ö. 300 yıl önce bir muharebe oyunu olarak Hindistan'da doğduğunu göstermektedir. Satranç sözünün aslı olan Chaturanga, Hintçe 4 kısım demektir. Sanskrit dilinde çatur, 4 ve anga uzuv anlamına gelir. Bu da Chaturanga'nın bir Hint oyunu olduğunu kanıtlamaktadır. Gerçekten eski Hint ordusu 4 kısımdan oluşmaktaydı. 1. Piyadeler, 2. Filler, 3. Atlılar, 4. Muharebe arabaları veya arada bir harp gemileri. Chaturanga'ya ait bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Oyun Hindistan'dan Asya ortalarına ve doğuya doğru yayılmış, 6. yüzyılda İran'a ve bir asır sonra Arabistan'a da girerek buralarda satranç ismiyle oynanmaya başlanmıştır. Satrancın eski devirlerin karanlıklarından kurtularak yazılı belgelere dayanan tarihi işte bu zamandan başlar. Fakat bu asırlarda satranç tahtası tek renkli ve oyun kuralları hayli farklıydı. Filler yine çaprazlarda ancak birer hane atlayarak yürürlerdi. Örneğin E4 hanesindeki fil G6, G2, C2 ve C6 hanelerine gidebilir ve böylece taş üstünden de atlardı. Vezir ancak çaprazlarda birer hane yürüyebilirdi. Örneğin E4'ten D5, F5, F3 veya D3 hanelerine ve böylece figürlerin en zayıfı sayılırdı. Rok yöntemi yoktu. Fakat şahın her partide yalnız bir kez olmak üzere herhangi bir üçüncü haneye sıçrama hakkı vardı. Örneğin el hanesinden G1, G2, G3, F3 vesaire hanelerine. Piyonlar ilk durumlarındayken çifte hamle yapamazlardı. Değişme, sütunda son hanesine ulaşan piyonlar ise ancak kendi düşey kolonunun figürlerine değiştirilirdi. Kolayca anlaşıldığı gibi bütün bu kurallar yüzünden oyun çok ağırdı. Bu nedenden ötürü hem pat durumunda hem de tüm rakip taşlarının alınması yani çıplak şah halinde parti yine kazanılmış sayılırdı. O zamandan kalma Arapça, Farsça ve Türkçe yazma kitaplar, ilk yazma kitaplar 9. yüzyıla aittir. Satrancın 8 ve 14. asırlar arasında hayli yaygınlaştığını gösterir. O devirde satranççılar arasında kuvvetli ustalar yetişmişti. Bunlardan Halife Mutassım Bilah'ın 9. asır problemlerinden bir kısmı bugüne kadar korunduğu gibi 946 senesinde ölen Assüli'nin ünü de zamanımıza dek gelmiştir. Araplar arasında mansuba denilen problemler pek çok yaygınlaşmıştı. Örneğin satranççıların iyi bildikleri boğmaca matı, mat etufe, 10. yüzyılda onlar tarafından bulunmuştur. Mansubalar arasında en tanınmış olanı Dilaram matı ismi altında bilinen problemdir. Bugünlerde de birçok kitaplarda anılan, gerçekten ilginç bu klasik mansuba, ilk kez 1140 senesinde meydana gelen İstanbul yazma kitabında rastlanmaktadır. Fakat yeni araştırmalara göre Bu dünyaca ünlü kitabın içerdiği problemler daha önce aşağı yukarı 9. yüzyılın ikinci yarısında yaratılmıştır. Bir efsaneye göre Bağdat'ın büyük veziri Mavardi aşağı yukarı 1000 yılında bütün servetini satrançta kaybetmiş, oyuna devam etmek için pey olarak en sevdiği eşi olan Dilaram'ı öne sürdü. Fakat yine işler iyi gitmiyordu. O zaman partiyi seyreden Dilaram korku içinde iki kaleyi feda et ve hanımını kurtar diye bağırdı. Göz önüne alınan konumda siyahların kalelerle mat yapmasına karşı savunma elbette yoktur. Fakat hamle sırası beyazların ve onlar 5 hamlede mat ederler. 1. Kale H8 artı Şah 2 nokta üst üste H8 2. Fil F5 artı parantez içinde yukarıda anlatılan Arap kurallarına göre yapılan hamle 2 nokta üst üste fil sadece birer hane atlayarak yürüyebilir dedi parantezi kapattı. 2, 3 nokta yan yana, şah G8, 3, kale H8 artı, şah 2 nokta üst üste H8, 4, G7 artı, şah G8, 5, at H6 ve mat. Bugünlerde bu eyleme celbetme kombinezonu denilir. Bilindiği gibi halifeye bağlı 7000 kişilik bir berber ordusu, 711 tarihinde Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek İspanya Yarımadası'nı istila etmiştir. Satranç tarihçisi Van der Linde der ki, Sarasenler, yani Orta Çağlar'da Müslümanlara verilen isim, İspanya'ya yalnız savaş değil, aynı zamanda yüksek Arap kültürünü ve bu arada satranç oyununu da getirmişlerdir. Öbür yandan İtalya'yı doğuya bağlayan deniz ticaret yolları da satrancın Avrupa'da yayılmasına çok yardım etmiştir. Villani'nin Floransa Tarihi adlı eserinde 1559 Arapların satrançtaki kuvvet ve becerisi hakkında şu satırları okuruz. Sarasen Buzekka 1226 tarihinde bu şehri ziyaret ederek en kuvvetli oyunculara karşı İkisi tahtasız olmak üzere, 3 simultane parti aynı zamanda oynamıştır. O zamana göre inanılmaz bir performans, zamanımızda bilindiği gibi bu branşta aynı zamanda tahtaya bakmaksızın. Dünya rekoru birkaç sene önce genç yaşında trafik kazasında ölen Macar ustası Janos Fileş'e aittir. 62 parti Budapeşte 1970. Satranç Avrupa'da pek çabuk yayılmış olmakla beraber bilgi ve ustalık bakımından Orta Çağ'da bir yükselme gösterememiştir. Fakat Rönesans ile beraber satranç içinde yeni bir çağ doğmuş ve zamanın ileri düşüncelerine uygun olarak bir reform başlamıştır. Vezir ve fillerin bugünkü hareket yeteneğini alması, rok kuralının konması ve bunun gibi. Bazı kurallarsa ancak 18. yüzyılda konmuştur. Örneğin piyonun geçerken ampasant yani EP alınması, piyonun herhangi bir figüre değişimi gibi. 1480-1500 yıllarındaki reform, oyuna kombinezonlu ve çok canlı bir karakter verdiğinden Avrupa'da yüzyıllarca derebeylik aristokrasisinin ayrıcalıkları arasında sıkışıp kalan satranç oyunu demokratik bir oyun olarak halk arasında çok çabuk yayılmış ve kahvelerde ve meydanlarda bile oynanmaya başlanmıştır. Eski kurallı oyuna oranla yeni oyuna kudurmuş oyun denilirdi. Yeni dinamik oyun gerçekten çok farklıydı. Artık mat etmek için aşağı yukarı tüm taşları kazanmaya gerek kalmadı. Şimdi mat dolu bir tahtada da yapılabilirdi. Örneğin bir E4 E5 2 vezir H5 şah E7 çift soru işareti 3 vezir 2 nokta üst üste E5 mat gibi. Bu zamanlarda basma usulünün buluşu da satranç literatürünün doğmasına neden olmuştur. İlk basma kitabı Lucena'nındır. 1497. Satranç yeni gelişimine en uygun sahayı bu çağın iki ileri memleketinde bulmuştur. İspanya ve İtalya'da. O zamanki üstad ve teorisyenler arasında en ünlüleri şunlardır. İspanya'da Lucena, Ruy López, parantez içinde söylüyor şimdi. 1567 yılında yayınlanmış kitabında ilk kez olarak İspanyol, İngilizlerin Ruy López dedikleri partisini incelemiştir. Kapattı parantezi. Portekiz'de Damiano, İtalya'da Paolo Boa, Polerio ve Leonardo. Bunlardan Leonardo, İspanya Kralı 2. Filip'in 1575 yılında Madrid'de düzenlediği bir maç serisinde zamanının en kuvvetli oyuncularını yenmiştir. Denilebilir ki bu bir nevi ilk uluslararası turnuvaydı. 16. yüzyılın sonuna doğru oyun kuvveti bakımından ön sırayı İtalya alır. 17. yüzyılın en tanınmış kişisi Kalabriyalı Greco 1600-1634. Greco Avrupa'da birçok turneler yapmış. İspanya, Fransa ve İngiltere'de tüm rakiplerini yenmiştir. Partileri cesaret, olağanüstü güzel fedalar ve şaşırtıcı kombinezonlar bakımından özellikle o zaman için çok ilgi çekicidir. Birçok öğretici partileri içeren kitabı Philidor zamanına kadar satranç dünyasındaki büyük ününü korumuştur. Şunu da anımsatalım ki İtalyan partisinin 1 E4 E5 2 at F3 at C6 3 fil C4 fil C5 4 C3 at F6 5 D4 ED 6 CD fil B4 artı varyantında çok karışık ve tehlikeli oyuna götüren Greco'nun 7 at C3 hamlesi yüzlerce yıl teorisyenlerin dikkatini çekmiş. Bir zaman anlaşıldı ki 7 3 nokta yan yana at 2 nokta üst üste E4 8 küçük rok parantez içinde ünlem fil 2 nokta üst üste C3 parantez içinde ünlem hamlelerinden sonra beyazlar 9 BC parantez içinde soru işareti hamlesiyle siyah fili hemen alırlarsa da siyahlar 9 3 nokta yan yana D5 parantez içinde ünlem yanıtı sayesinde üstünlük elde ederler. Ancak teorisyenler araştırmaları bırakmadılar ve 1899 yılında ünlü İsveçli teorisyen Möller, beyazlara iyi hücum şanslarını sağlayan 9 D5 ünlem hamlesini bulmuştur. Asrımızda da sayısız araştırmalar yapılmış, öyle ki Greco-Möller saldırısının bazı varyantları 30. hamleye kadar analiz edilmiş. Fakat yine de ara sıra yeni buluşlar ortaya çıkmaktadır. Olağanüstü karışık olan bu açılış daha çok mektuplaşma partilerinde rastlanmaktadır. Bölüm 2. Taçsız Şampiyonlar Devri. Greco, İtalyan ekolünün en son ünlüsüydü. Bundan sonra satrancın merkezleri Fransa ve İngiltere olmuştur. Ancak bundan önce 17. asrın 2. ve 18. asrın 1. yarısında satranca olan ilgi hayli azalmıştı. Bu zaman periyodu hem uluslararası karşılaşmalar ve hem de yeni teorik yayınlar bakımından oldukça yetersizdi. 18. yüzyılın ünlü satranççısı ve tüm satranç tarihinin en önemli ustalarından biri Asıl adı François André Danican olan Philidor idi. Eski bir müzisyen ailesinden olan Philidor, zamanının en ünlü opera bestekarlarından biri oldu. 1754-1779 yılları arasında 23 opera yazmıştır. Ve bunlardan en önemlileri bugünlerde de ara sıra Paris'te sahneye konulmaktadır. Satranç oynamaya 10 yaşında başlayan Philidor, hayatının sonuna dek dünyanın en kuvvetli satranççısı kalmış ve satrancın gelişmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Satranç Oyununun Analizi adlı eserinde Philidor, 16. ve 17. yüzyılların rastgele ve ilkel oyun stilini şiddetle eleştirir. Kitabın ön sözünde şu satırları okuruz. En büyük arzum henüz düşünülmeyen, daha doğrusu şimdiye dek anlaşılmayan bir yeniliği ortaya koymaktır. Piyonlarla oynamaktan bahsetmek istiyorum. Piyonlar partinin ruhudur. Savunmayı ve taarruzu yapacak olan yalnız piyonlar olduğu gibi oyunun sonunu da yine piyonların durumu belirler. Bu sözler bize biraz basit görülebilirler. Bununla beraber satranç tarihinde durumun büyük önemini ilk kez anlayan Philidor olmuştur. Philidor'un partileri incelenecek olursa, büyük üstadın zamanının ola gelen yöntemlerine uymaktan ve rastgele hücumlar yapmaktan daima çekindiği göze çarpar. Philidor oyun sonlarında çok kuvvetliydi. Aslında bu bir rastlantı değildir. Çünkü bilindiği gibi aşağı yukarı tüm dünya şampiyonları oyun sonu virtüözleriydiler. Oyun sonlarına ait bazı analizleri klasik örnekler arasındaki yerlerini bugünkü kitaplarda da korumaktadır. Philidor'un stiline tipik bir örnek olmak üzere kuvvetli bir İngiliz oyuncusu Conway, sonra Lord Henry Seymour'a karşı oynadığı partinin finalini göz önüne alalım. 1. Kale 2 nokta üst üste E4. Philidor piyonlarla oynama teorisine bağlı kalarak fil C5'i almıyor ve piyon zincirini üstün tutuyor. 1. 3 nokta yan yana fil E7, 2 kale A1, kale A8, 3 H4, kale FC8, 4 kale E3, A4, 5 F5. Piyon hücumu başlıyor. 5 3 nokta yan yana A3, 6 FE. Bugün elbette herkes burada daha önce 6 kale A2 hamlesini yapacaktı. Fakat Philidor doğrudan doğruya amaca yürüyor. 6 3 nokta yan yana A2, 7 D5 fil C5, 8 kale F3 şah G8, 9 D6 kale F8, 10 E7 ünlem kale 2 nokta üst üste F3 artı 11 şah 2 nokta üst üste F3. Bu finalde piyonlar filden daha güçlüdür. 11 3 nokta yan yana şah F7, 12 şah E4, şah E8 parantez açtı, 12 3 nokta yan yana şah E6 soru işareti, 13 kale 2 nokta üst üste A2 dedi parantezi kapattı, 13 şah D5 fil 2 nokta üst üste D6. Artık doğru dürüst bir savunma kalmadı. 14 E'de kale A7 parantez açtı, 14 3 nokta yan yana şah D7, 15 C4 ve bunun gibi dedi parantezi kapattı, 15 şah E6 kale A6, 16 kale F1 terk eder. Philidor'un büyük başarılarının sırrı çok basittir. O, tüm rakiplerine göre satranç anlayışı bakımından bir devir ilerideydi. Ayrıca şunu da ekleyelim ki, satrançta oldukça üniversal deha olan Philidor, tarihte ilk kez olarak aynı zamanda tahtaya bakmaksızın 3 parti oynamış bir ustadır. 18. yüzyılın sonuna doğru satranç amatörleri arasında birçok büyük isme rastlarız. Örneğin Diderot, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, ünlü matematikçi D'Alembert ve bunun gibi. Diderot'un şu sözü o zamanlarda satranca verilen büyük önemi belirtir. Dünyanın en güzel yeri Paris ve Paris'in en güzel yeri iyi satranç oynanan Regence kahvesidir. Sözü geçen Regence kahvesi satranç tarihinde olağanüstü bir rol oynamıştır. Robespierre ve Napolyon gibi birçok ünlü konukların yanında her çeşit satranççı ve dünyaca tanınmış ustaların en az 10 nesli Murphy ve Alekhine dahil olmak üzere orada görünüyorlardı. Yazık ki bu 300 yıllık satranç kahvesi parasal nedenlerden ve belki de zamanımızda satrancın baş döndürücü yayılmasına bağlı olan ve daha ilginç oynama olanakları sağlayan çeşitli turnuvaların, takım karşılaşmalarının, derneklerin ve bunun gibilerin bolluğu yüzünden 1953 yılında kapanmıştır. Burada 18. asrın ilk yarısında ve Philidor'un zamanındaki kuvvetli satranççılarından biri olan Halepli Philip Stammer'ı anmak yerinde olur. Birçok sahada ayrıntılı bilgilere sahip olan Stammer, ilk önce Paris'e gitmiş, sonra Londra'da yerleşmiş ve orada birçok yıl Yakın Doğu dilleri tercümanı olarak çalışmıştır. Zamanının en kuvvetli oyuncularından biri olmasından başka, Stammer bizim için birçok nedenden ilgi çekicidir. İlk önce şunu söyleyelim ki, onun satranca büyük bir hizmeti, bugün de hafifçe değiştirilmiş şekilde uluslararası olarak ve bu kitapta da kullanılan kısa cebirsel notasyonu bulmasıdır. Bundan başka 1737 yılında Paris'te yayınlanmış Satranç Oyunu Sırları isimli eserinde Stammer eski Arap mansubalarındaki fikirlerden yararlanarak yeni tipten çok öğretici problemler oluşturmuştur. Bir nevi satranç etütleri. Zamanında çok ilgi çeken bu kitaptan iki örnek aşağıda verilmiştir. Belki de bugünkü etütlere tam anlamıyla pek benzemez. Fakat istenilen şey, beyazlar oynar ve kazanır olduğuna göre bir problem de değildir. Bugünlerde de ince bir kombinezona dayanan çözüm yolunu içeren bu konum, çok güzel ve öğretici bir örnek olarak değerlendirilebilir. 1. Kale H4 parantez içinde ünlem, zorunlu bir hamle olmakla beraber bunun sayesinde siyah vezirin C8 hanesinin kontrolü ortadan kalkmaktadır. 1. Vezir 1. 3 nokta yan yana, vezir 2 nokta üst üste, H4 2. Vezir G8 artı çift ünlem, ancak böyle. Parantez açtı. 2. At F7 artı soru işareti. Kale 2 nokta üst üste F7 ünlemden sonra mat yoktur dedi. Parantezi kapattı. 2. 3 nokta yan yana. Şah 2 nokta üst üste G8. Parantez açtı. 2. 3 nokta yan yana. Kale 2 nokta üst üste G8 soru işareti. 3 at F7 mat dedi, parantezi kapattı. 3 at E7 artı şah H8. 4 at F7 artı kale 2 nokta üst üste F7. 5 kale C8 artı kale F8. 6 kale 2 nokta üst üste F8 mat.